Ayrım 9. 18. Bölüm. Gölgedeydik ama birden her şey güneş gibi bir hal aldı. Kaba, şiddetli ve acımasız. Hareketlerimiz kesik kesikti. Öpüşmelerimiz uzun, gizemli, tutkulu. Sara'nın vücudu bir erkeğinkine benziyordu. Olmayan göğüsler, dar kalçalar, uzun ve gergin kaslar. Ağzımız sadece soluk alıp veriyor, sessiz kalıyordu. Dilimi bütün vücudunda gezdirirken ölü ellerimi hiç kullanmıyordum. Süründüm, döndüm. Kıvrılarak ilerledim. Vücudunun bir krater kadar kavurucu merkezine eriştim. O anda doğruldum ve vücuduna girdim. Sara bir alev gibi kıvrandı. Boğuk bir sesle haykırdı, omuzlarıma tutundu. Olduğum yerde dimdik, demir gibi durdum. Sara göğsüme vurdu. Kalçalarımızın devinimini hızlandırdı. Yumuşaklıktan, duygusallıktan uzaktık. Bir ölüm öpücüğünde kaynaşmış iki yalnız hayvan. Darbeler, tepkiler, yoksunluklar, parmak derilerinin soyulduğu uçurumlar, birbirini öldüren öpücükler. İki göz kırpışı arasında tere batmış, sarı perçemlerini, parmaklarının yırttığı çarşaf kıvrımlarını, derisini kabartan damarlarındaki bükümleri gördüm. Birden Sara İbranice bir şeyler mırıldandı. Gırtlağından bir homurtu yükseldi. Karnımdan da buz kesmiş bir volkan fırladı. Öylece hareketsiz kaldık. Gecede gözleri kamaşmış, birleşmenin şiddetine şaşırmış gibi. Ne keyif vardı ne de paylaşma. Sadece kendi tenleriyle kavgalı iki yaratığın, hayvansı ve bencil, tek başına rahatlaması. Bu boşluk karşısında hiç pişmanlık duymuyordum. Duygu savaşımız kuşkusuz yavaşlayacak, yumuşayacak, sonunda da iki için bir olacaktı. Beklemek gerekiyordu bu gece, belki bir başka gece. İşte o zaman sevişme zevk olacaktı. Bir saat geçti. Sabahın ilk ışıkları göründü. Sara'nın sesi yükseldi. Ellerin Louis, anlat, nasıl oldu? Bütün bu olanlardan sonra Sara'ya yalan söyleyebilir miydim? Yüzlerimiz hala gölgedeydi. Hayatımda ilk kez utanmadan, korkmadan trajediyi bütün ayrıntılarıyla anlatabilecektim. Afrika'da doğdum. Nijer'de ya da Mali'de kesin olarak bilemiyorum. Annem ve babam 50'li yıllarda kara kıtaya göçmüşler. Babam doktordu. Siyah halka bakıyordu. Paul ve Marta Antoch. 1963 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yerleşmişler. Afrika kıtasının en gelişmemiş ülkelerinden birine. Orada yorgunluk nedir bilmeksizin çalışmalarını sürdürmüşler. Abim ve ben zamanımızı havalandırılmış sınıflar ile savana'nın kavurucu sıcağı arasında geçirerek büyüdük. O dönemde Orta Afrika Cumhuriyeti iktidarı tüm halkın katıldığı bir törende Andre Malraux'un elinden alan David Daco tarafından yönetiliyordu. Durumları olağanüstü değildi ama en azından trajik de değildi. Orta Afrika halkı kesinlikle bir yönetim değişikliğine taraftar değildi. Oysa 1963 yılına geldiğimizde genç bir adam Albay Jean Bedel Bokassa her şeyi değiştirmeye karar verdi. Pek tanınmamış bir asker olmasına rağmen Orta Afrika'nın tek rütbelisiydi ve Mebaka kabilesinin üyesi olarak başkanın da uzaktan akrabasıydı. Doğal olarak tek bir taburdan oluşan ordunun başına getirilmişti. Bokassa, Orta Afrika Cumhuriyeti ordusunun genelkurmay başkanı olunca iktidarın nimetlerinden yararlanmaya başladı. Resmi törenlerde çevresindekileri itip kakarak ön sıralara geçti. Daco'nun peşinden ayrılmadı. Madalyalarla süslü göğsüyle bakanların önünde yer almaya çalıştı. Açık açık başkandan daha yaşlı olduğunu, bu nedenle iktidarın aslında onun hakkı olması gerektiğini söyledi. Çok zeki olmadığından kimse ondan şüphelenmedi. Takıntılı ve kin dolu bir ayyaş olarak görüldü hep. Oysa 1965 yılının sonunda dostluklarını daha da güçlendirmek için kan kardeşi Teğmen Banza ile birlikte harekete geçmeye karar verdi Bokassa. Tam olarak yılbaşı gecesinde. 31 Aralık günü bütün taburunu, yani topu topu birkaç yüz askerini toplar ve o gece manevra yapılacağını anlatır. Askerler şaşırır. Daha önce yılbaşı gecesi hiç böyle bir manevra yapılmamıştır. Bokassa dinlemez. Kasai kampındaki birlikler akşam 7'de toplanır. Askerlerden bazıları cephane sandıklarından gerçek mermi bulunduğunu görüp nedenini sorarlar. Banza kafalarına bir tabanca dayar ve çenelerini tutmalarını söyler. Herkes hazırlanır. Bengü'de kutlamalar başlar. Gözünün önüne getirmeye çalış Sara. Kırmızı bir toprakla kaplı, tek tük aydınlatılmış, hayalet yapılarla dolu kentte müzik çalmaya, alkol su gibi akmaya başlar. Jandarma karakolunda başkanın adamları her şeyden habersizdir. Dans ederler, içerler, eğlenirler. Saat 8:30'da Bokassa ve Banza, karakol mangasının komutanı Henry Izamo'yu kurdukları pusuya düşürürler. Adamcağız tek başına başka bir stratejik noktaya, Rocks kampına gider. Bokassa onu çok sıcak karşılar. Darbe niyetinden söz eder. Izamo önce hiçbir şey anlamaz. Sonra da kahkahayı basar. Banza hemen elindekiyle ensesine vurur. İki ortak İzamo'nun bileklerini kelepçe geçirip bodruma sürükler. Gerginlik artar. Artık David Dako'yu bulmak gerekmektedir. Kamuflajlı, 40 araçlık askeri birlik harekete geçer. Kamyonların üzerindeki şaşkın askerler neler olduğunu yeni anlarlar. Bu meşhum konvoyun başında beyaz bir Peugeot 404'e binmiş Bokassa ve Banza vardır. O gece yağmur yağar. Meyvelerin etini tatlandırdığı için mango yağmuru olarak adlandırılan o mevsime özgü ince bir yağmur. Kamyonlar yolda anne ve babasını eve bırakan Dako'nun sadık adamı binbaşı Sana'ya rastlarlar. Sana donup kalır. Bu kez diye mırıldanır. Darbe gerçekleşiyor. Askerler Rönesans Sarayı'na vardıklarında başkanı aramaya koyulurlar. Boşuna. Dako sanki göğe çekilmiştir. Bokassa endişelenir. Sinirli sinirli koşturur. Emirler yağdırır. Haykırır. Sarayın altında gizli geçitler, saklanacak bölmeler olup olmadığının araştırılmasını ister. Sonra yeniden yola koyulur. Birlikler bu kez stratejik noktalara dağılır. Bengü Radyosu, hapishane, bakanların evleri. Kentte tam bir kargaşa yaşanır. Neşeli çakır keyif erkekler ve kadınlar ilk silah seslerini duyarlar. Tam bir panik. Herkes saklanacak yer arar. Ana yollar kapatılır. İlk ölüler orada görülür. Bokassa çıldırır. Tutsaklarına girişir. Rauks kampından dışarı adım atamaz. Korkudan çatlayacak gibidir. Hala her şey değişebilir çünkü. Ne Dako'yu ne de en tehlikeli danışmanlarını yakalayamamıştır. Oysa başkan hiçbir şeyden kuşkulanmamaktadır. Sabah saat 1'de Bengü'ye dönerken yolda 17. kilometrede darbeyi bildiren, öldüğü söylentilerinin yayıldığını anlatan, ne yapacağını bilmez askerlerle karşılaşır. Yarım saat kadar sonra tutuklanır. Getirildiğinde Bokassa kollarına atılır, öper ve "Sana söylemiştim, er ya da geç bitirmek gerekiyordu," der. Küçük grup zaman kaybetmeden Nagarakba hapishanesinin yolunu tutar. Bokassa hapishane müdürünü uyandırır. Müdür Kongolların saldırdığını düşünerek ellerinde el bombalarıyla gelir. Bokassa zindanların kapısını açmasını, tutukluları serbest bırakmasını emreder. Müdür kabul etmez. Banza silahını çeker. Hapishane müdürü de o sırada arabanın arkasında ensesine bir tüfek dayanmış olarak Dako'yu görür. "Bu bir darbe," diye mırıldanır Bokassa. "Halkın gözünde popüler olmak için tutukluları serbest bırakmam gerek. Anlıyor musun?" Müdür emri yerine getirir. Hırsızlar, dolandırıcılar, katiller, "Yaşasın Bokassa!" diye haykırarak kent sokaklarına dağılır. Aralarında son derece tehlikeli katiller de vardır. Kara kabilesinden olup birkaç gün sonra idam edilecek bazı adamlar, kana susamış canavarlar. Sabahın ikisinde Fransa Caddesi'ndeki evimizin kapısını çalanlar. Onlar da işte. Kahyamız elde tüfek, uyku mahmurluğu içinde kapıyı açmaya gider. Oysa o çılgınlar kapıyı çoktan kırmıştır. Muhammed'i etkisiz hale getirip tüfeğini alırlar. Soyup yere yatırırlar. Sopa ve dipçiklerle burnunu, çenesini, kaburgalarını kırarlar. Karısı az zora koşar. Onları görür. Çocukları da gelir. Kadın çocukları uzaklaştırır. Muhammed'in vücudu bir kan gölüne devrildiğinde karalar üzerine atılır, kazma ve baltalarla. Muhammed bir kez bile bağırmamıştır, bir kez bile yalvarmamıştır. Az sonra bundan yararlanarak çocuklarıyla birlikte kaçmaya çalışır. Ailece yarıya kadar su dolu beton bir sarnıca sığınırlar. Adamlardan biri elinde Muhammed'in tüfeği olanı onları sarnıcın sonuna kadar izler. Silah sesleri su dolu sarnıçta yankılanmaz bile. Katil çıktığında çılgın yüzü kan ve yağmurdan karmakarışıktır. Karanlık sularda küçük siyah cesetleri ve hamile Azora'nın şiş karnını görmek için birkaç dakika daha beklemek gerekecektir. Babam ne zamandan beri olanları izlemektedir. Eve koşup tüfeğini, büyük kalibreli Mauser'ini kapar. Pencerenin arkasına çöker. Saldırganların gelmelerini bekler. Annem uyanır. Başı hala yılbaşı şampanyasından bulanık odalarımıza çıkar. Oysa ev ateşe verilmiştir bile. Katiller arka taraftan girmiş, her odanın altını üstüne getirmiş, mobilyaları, lambaları çılgın gibi devirerek yangın çıkarmışlardır. Ailemin katledilmesi konusunda kesin bir bilgi yok. Babamın kendi tüfeğiyle yakın mesafeden vurulduğu düşünülüyor. Anneme merdivenin başında saldırmış olmalılar. Muhtemelen odamızın birkaç adım ötesinde baltayla öldürüldü. Küllerin arasında parçalanmış ve kararmış uzuvları bulundu. Benden 2 yaş büyük abime gelince alev alan cibinliğinin kurbanı oldu. Cayır cayır yandı. Saldırganların çoğu kendi sebep oldukları yangında yandılar. Beni hangi mucize kurtardı bilemiyorum. Ellerim alev alev haykırarak yağmurun altında koştum. Annemle babamın dostları Fransız Büyükelçisi Nelly ve George Bressler'in bulunduğu Fransız sefaretinin kapısında baygın düşmüşüm. Beni bulup katliamın vahşetini gördüklerinde Albay Bokassa'nın yönetime el koyduğunu anladılar ve hemen Benguin'in küçük havaalanına gidip Fransız ordusuna ait çift motorlu bir uçakla kaçtılar. Yağmurun altında havalanırken Orta Afrika Cumhuriyeti'ni tek bir adamın çılgınlığına terk ediyorduk. Daha sonraki günlerde bu yol kazasından pek az bahsedildi. Fransız hükümeti bu yeni durum karşısında epey rahatsızdı. Hazırlıksız yakalanan Fransa yeni yönetimi tanımak zorunda kaldı. Yılbaşı gecesi kurbanları hakkında dosyalar hazırlandı. Küçük Louis Antoine'a yüklü bir tazminat ödendi. Bresslerler de adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yaptı. İyi ama hangi adalet? Katiller ölmüş, olayın gerçek sorumlusu da Orta Afrika Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olmuştu. Sözlerim şafağın sessizliğinde asılı kalmıştı. Sara mırıldandı. Çok üzüldüm. Üzülme Sara, 6 yaşındaydım. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Hayatımda uzun ve beyaz bir boşluk gibi. Üstelik 5 yaşını hatırlayan kaç kişi çıkar? Ne biliyorsam Bresslerlerden duydum. Vücutlarımız yeniden birbirine dolandı. Şafak şiddetimizi, öfkemizi pembeye, kırmızıya, mora boyadı. Zevk yine gelmedi. Konuşmuyorduk. Kelimeler vücut için hiçbir şey yapamaz. Daha sonra Sara bir serap gibi karşıma oturdu. Ellerimi ellerine aldı. En ince dikişlerine baktı. Cam dolu antreponun hala pembe yaralarını parmaklarıyla izledi. Ellerin sana acı veriyor mu? Tam tersine, tamamen hissiz. Hala ellerimi okşuyordu. Hayatımdaki ilk golsün Louis. İstersen din değiştiririm. Sara omuz silkti, avuç içlerimi elliyordu. Hayır, değiştiremezsin. İyi kullanılmış küçük bir bıçak ve... İsrail vatandaşı olamazsın. Neden? Sara iğrenmiş gibi ellerime baktı, sonra da pencereden dışarıya baktı. Sen hiç kimsesin Louis. Parmak izin yok. 19. bölüm. Ertesi sabah geç uyandım. Gözlerimi açmak için kendimi zorladım. Sonra da Sara'nın odasını, güneşe boğulmuş beyaz taş duvarlarını, küçük ahşap komidini, duvara raptiyelenmiş, dilini çıkaran Einstein ile tekerlekli sandalyesinde giden Hawking portrelerini inceledim. Yerde üst üste yığılmış kitaplar, yalnız yaşayan genç bir kadının yatak odası. Saatime baktım, 4 Eylül, 11.20. Sara, balık havuzlarına gitmiş olmalı. Kalkıp duşa girdim. Musluğun üzerine asılmış aynada uzun uzun yüzümü inceledim. Çizgilerim derindi. Alnım mat bir ışıkla parlıyor, tembel göz kapaklarımın ardındaki gözlerim de açık rengini gösteriyordu. Belki yanılıyordum ama sanki yüzüm daha yaşlanmış, daha acımasız bir ifadeye bürünmüş gibi geldi. Birkaç dakikada tıraş olup giyindim. Mutfakta çay kutusunun altına sıkıştırılmış bir kağıtta Sara'nın mesajını buldum. Louis, balıklar beklemez, akşam olmadan dönerim. Çay, telefon, çamaşır makinesi. Hepsi emrinde. Kendine dikkat et ve beni bekle. Günaydın küçük koy, Sara. Çay yaptım. Sonra pencereden vaat edilmiş topraklara bakarak bir iki yudum içtim. Manzara burada tuhaf bir kuraklık ve verimlilik, kuru tabakalar ve yeşil tarlalar karışımı sunuyordu. Çiğ ışığın altında balık havuzlarının pırıltılı yüzeyi toprağın derisini yüzer gibiydi. Çaydanlığı alıp dışarıya, kameriyenin altına yerleştim. Telefonu yanıma çekip telesekreterimi aradım. Bağlantı mükemmel olmasa da mesajlarımı aldım. Dumas ciddi ve sert haber bekliyordu. Wagner sabırsızlıkla telefon etmemi istiyordu. En şaşırtıcı olanı üçüncü mesajdı. Nelly Bresler'den geliyordu. Ölecek kadar endişeliydi. Benim küçük Louis'im, ben Nelly. Geçen günkü konuşmamız beni çok korkuttu. Neler yapıyorsunuz? Beni arayın. Harv Dumas'ın numarasını tuşladım. Montreux, polis müdürlüğü. Yerel saatle sabahın 9'u. Birkaç denemeden sonra bağlantı kurmayı başardım. Müfettiş karşımdaydı. Dumas, ben Antoch. Nihayet, neredesiniz? İstanbul'da mı? Türkiye'de duracak vaktim olmadı. İsrail'deyim. Konuşabilir miyiz? Sizi dinliyorum. Demek istiyorum ki, konuşmamızı başka dinleyen var mı? Dumas, o ünlü kahkahalarından birini attı. Neler oluyor? Beni öldürmek istediler. Dumas'ın aklı gitti. Nasıl? 2 kişi, 4 gün önce. Sofya garında. Hücum tüfekleri ve kızılötesi dürbünleri vardı. Ellerinden nasıl kurtuldunuz? Mucize eseri. Ama 3 masum öldü. Dumas sessizdi. Ekledim. Katillerden birini öldürdüm Harv. Arabayla İstanbul'a, oradan da vapurla İsrail'e geçtim. Neler buldunuz ki? Bilmiyorum ama bu işin ortak noktası leylekler. Önce Rajko Nikolić, vahşi bir şekilde öldürülen bir kuş bilimci. Sonra kuşlar hakkında araştırma yapmaya çalıştığım sırada beni öldürmeye çalıştılar. Şimdi de bir üçüncü kurban. Dün İsrailli bir kuş bilimcinin bundan 4 ay kadar önce öldürüldüğünü öğrendim. Bu cinayet aynı dizinin bir parçası, eminim bundan. İdo'da Rajko gibi bir şeyler bulmuş olmalı. Size saldıran katiller kimdi? Belki de geçen Nisan'da Joro Grybinski'ye sorular soran 2 Bulgardır. Ne yapacaksınız? Devam edeceğim. Dumas telaşlandı. Devam etmek mi? Ama İsrail polisine haber vermek, Interpol'le temas kurmak gerekir. Sakın ha! Burada İdo'nun ölümü rafa kaldırıldı. Sofya'da Rajko'nun ölümüyle kimse ilgilenmedi. Fransız olduğu için Marcel'inki biraz daha gürültü çıkaracak. Ama bütün bunlar genel kargaşanın içinde kayboldu. Kanıt yok. Sadece dağınık bir takım bilgi kırıntıları. Uluslararası mercileri harekete geçirmek için henüz çok erken. Tek şansım tek başıma olmam. Müfettiş içini çekti. Silahınız var mı? Hayır, ama burada İsrail'de böyle bir alet bulmak hiç de güç değil. Dumas bir şey demedi. Hızla nefes aldığını duyuyordum. Ya siz? Siz bir şeyler öğrenebildiniz mi? Elle tutulur bir şey yok. Hala Böhm'ün geçmişini deşiyorum. Şimdilik sadece bir ilişki buldum. Elmas madenleri. Önce Güney Afrika'da, sonra Orta Afrika Cumhuriyeti'nde. Araştırıyorum. Öteki konularda hiç sonuç alamadım. Tek dünya konusunda neler buldunuz? Hiç. Tek dünya tertemiz. Yönetimi şeffaf. Faaliyetleri etkili ve açık. Örgüt nereden gelmiş? Tek dünya 70'li yıllarda Hindistan'ın kuzeyinde Kalküta'da görev yapan bir Fransız hekimi olan Pierre Diazno tarafından kurulmuş. Diazno yoksullarla, hasta çocuklarla, cüzzamlarla falan ilgileniyormuş. Örgütlenmiş. Kaldırımlar boyunca kurduğu dispanserlerle hatırı sayılır bir önem kazanmış. İnsanlar Diazno'dan bahsetmeye başlamış. Ünü sınırları aşmış. Batılı hekimler yardıma gelmiş. Maddi kaynaklar bulmuş. Böylelikle binlerce kadının ve erkeğin yardımına koşmuş. Sonra Pierre Diazno tek dünyayı kurmuş. Bir de Binbirler Kulübü'nü, yaklaşık 1000 üyesi, ünlüler, şirketler vesaire olan, her üyenin 10.000 dolar ödediği bir kuruluş. Bütün bu paralar, parantez içinde 10 milyon dolardan fazla, her yıl daha büyük gelir sağlamak için kullanılmış. Bu para ne faiz getirmiş? Tek dünyanın bürolarının masraflarını karşılamaya yetecek bir faiz. Örgüt böylelikle hayırseverlere bağışlarının lüks bürolara değil doğrudan yoksullara dağıtıldığını kanıtlamış. Bu şeffaflık tek dünyanın başarısını önemli ölçüde etkilemiş. Tek dünyanın günümüzde dünyanın dört bir tarafına yayılmış sağlık merkezleri var. Tek dünya gerçek bir hayırsever ordusu yönetiyor. Bu alanda örnek olarak gösteriliyor. Hatta konuşmayı güçleştiren parazitler duyuluyordu. Dünyadaki merkezlerinin listesini elde edebilir misiniz? Tabii ama bir de kulüp üyelerinin adlarını. Yanlış yoldasınız Louis. Pierre Diazno ünlü biridir. Geçen yıl Nobel Barış Ödülünü almasına ramak kalmıştı hem. Bulabilir misiniz? Çalışırım. Yeni parazitler. Size güveniyorum Harv. Sizi yarın ya da öbür gün ararım. Sizi nasıl bulabilirim? Ben sizi ararım. Dumas olayların ağırlığı altında şaşkın gibiydi. Telefonu kapattım. Sonra da Wagner'in numarasını tuşladım. Alman kuş bilimci sesimi duymaktan memnundu. Neredesiniz? Diye haykırdı. İsrail'de. Çok güzel. Leyleklerimizi görebildiniz mi? Burada onları bekliyorum. Yollarının üzerinde, Beyt Çam'dayım. Balık havuzlarında. Doğru. Kuşları Bulgaristan'da ya da İstanbul Boğazı'nın üzerinde görebildiniz mi? Emin değilim. Boğazın üzerinde bazı sürüler gördüm. Masal gibiydi. Ulrich, telefonda fazla kalamayacağım. Yeni noktalar belirlendi mi? Burada, yanımda. Söyleyin öyleyse. En önemlisi baştaki grup. Dün Şam'ı geçip Beyt Şan'a doğru uçmaya başladı. Onları yarın görebileceğinizi sanıyorum. Ulrich zaman geçirmeden leyleklerin yeni yerlerini söyledi. Söylediklerini haritama işaretledim. Ya batıdan gelenler? Batıdan mı? Bir dakika. En hızlıları şu anda Sahra'nın üzerinde. Yakında Mali'de, Nijer Deltası'nda olurlar. Bu bilgileri de not ettim. Çok iyi, dedim. Sizi 2 gün sonra ararım. Neredesiniz Louis? Size bir faks göndermek istiyordum da. Bir takım istatistiklere başladık ve... Maalesef Ulrich, burada faks yok. Sesiniz bir tuhaf geliyor. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda Ulrich. Sizinle konuşabildiğime sevindim. Ardından Doğa Koruma Derneği yöneticisi Jos Lenfend'i aradım. Jos, İngilizceyi ağzında çakıl taşı varmış gibi konuşuyor ve öylesine bağırıyordu ki elimdeki telefon sarsılıyordu. Bu kuş bilimcinin de özel biri olduğunu tahmin ettim. Buluşmaya karar verdik. Ben Gurion havaalanında ertesi sabah 8:30'da. Ayaklandım. Mutfaktan birkaç pide alıp ısırarak yemeye başladım ve İdo'nun bahçedeki çalışma yerini aramak için dışarıya çıktım. Geriye ne bir not, ne bir istatistik, ne de bir bilgi bırakmıştı. Sadece daha önce Böhm'ün evinde de gördüğüm pansuman malzemeleri. Öte yanda çamaşır makinesini buldum. İçindeki kazan bütün elbiselerimle dönerken sakince küçük araştırmamı sürdürdüm. Üzerine tüy yapışmış eski sargı bezleri dışında hiçbir şey bulamadım. Anlaşılan verimli bir günümde değildim. Ama o sırada tek bir arzum vardı: sarayı görmek. Bir saat kadar sonra çamaşırlarımı asarken iki gömlek arasında göründü. İşin bitti mi? Sara cevap yerine gözünü kırptı ve kolumdan çekti. 20. Bölüm. Pencerede gün yavaşça batıyordu. Sara uzaklaştı. Göğsünden ter akıyordu. Tavanda vınlayarak dönen vantilatöre dikmişti gözlerini. Vücudu uzun ve diriydi. Cildi ise esmer, yanık, kuru. Her hareketinde kasları kapana kıstırılmış, saldırıya hazırlanan hayvanlar gibi koştuğu görülüyordu. "Çay içer misin?" "Zevkle," dedim. Sara kalktı, çay hazırlamaya gitti. Bacakları hafif çarpıktı. Bunu görüp yeniden heyecanlandım. Sara'ya karşı duyduğum istek bitecek gibi değildi. 2 saatlik sevişme beni gevşetmemişti. Söz konusu olan zevk ya da keyif değildi. Sanki birbirleri için yanmak, sonsuza dek yanmak üzere yaratılmış iki vücudun birbirini çekmesi, kora kesmesi, kimyasıydı. Sara üzerinde madeni bir çaydanlık, 2 küçük fincan ve kurabiyelerle dolu küçük bir bakır tepsiyle geri geldi. Yatağın kenarına oturdu. Çayları şarp usulü çaydanlığı fincanın çok yukarısından dökerek doldurdu. "Louis," dedi. "Bütün gün düşündüm. Bana kalırsa yanlış yoldasın." "Ne demek bu?" "Kuşlar, göç yolları, kuş bilimciler. Burada cinayetlerden söz ediyoruz. Kimse birkaç kuş için birini öldürmez." "Bunu daha önce de duymuştum." Cevap vermedim. "Bütün bu işte Sara, tek bir ortak nokta var. Leylekler. Bu kuşların beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Bu yolun üzerinde neden bunca ölü olduğunu da bilmiyorum. Ama bu sınırsız şiddetin gerisinde bir mantık olmalı. Bunun altında para var. Bütün bu saydığım ülkeler arasında bir kaçakçılık. Mutlaka," dedim. "Max Böhm yasa dışı bir ticaretle uğraşıyordu."
"Nasıl bir ticaret?"
"Daha öğrenemedim. Elmas, fil dişi, altın. Herhalde Afrika'dan gelme değerler. Dumas bu dosyayla uğraşan İsviçreli müfettiş. Konunun elmas olduğundan emin. Bence de haklı. Böhm fil dişi kaçırmış olamazdı. Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki fil kıyımına karşı bütün gücünü kullanmıştı. Altına gelince leyleklerin göç yolu üzerinde altına pek rastlanmaz. Geriye elmas kalıyor. Orta Afrika'da ve Güney Afrika'da elmas. Max Böhm mühendisti ve bu alanda çalışmıştı. Ama esrar perdesi hala kaldırılamadı. 1977'de emekliye ayrılmıştı. Ondan sonra Afrika'ya hiç ayak basmadı. Leyleklerden başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Bak Sara, bilemiyorum." Sara bir sigara yakıp omuz silkti.
"Aklından bir şey geçirdiğinden eminim."
Gülümsedim. "Haklısın. Kaçakçılığın devam ettiğini, leyleklerin de kurye rolü oynadığını düşünüyorum. Mesaj götürüyorlar yani. Posta güvercinleri gibi. O mesajları da halkalarında taşıyorlar."
"Ne halkası?"
"Avrupa'da kuş bilimciler kuşların ayaklarına halkalar takıp bunların üzerine doğum tarihlerini, nereden geldiklerini ya da eğer yabani leyleklerse nerede ve ne zaman yakalandıklarını yazarlar. Böhm'ün leyleklerindeki halkaların başka bir şey anlattığını düşünüyorum."
"Ne gibi?"
"Uğrunda ölünecek bir şey. Raiko bunu öğrenmişti. Bana kalırsa kardeşinde. İdo mesajların ne anlama geldiğini bulmuş olmalı. Bu yüzden de heyecanlandı, zengin olacağını sandı."
Sara'nın gözlerinden bir kıvılcım geçti. soluğunu boşalttı. Ama bir şey demedi. Kısa bir an tümüyle unuttuğunu sandım. Sonra ayaklandı. Louis, şimdilik sorunların gökten gelmiyor. Sen önce yeryüzüne bak. Eğer böyle düş görmeyi sürdürürsen bir çakal gibi vurulursun. Tişörtünü ve kotunu giydi. Benimle gel. Dışarıda güneş batıyordu. Ufuktaki tepeler havanın tatlılığında ürperiyordu. Sara bahçede yürüdü. Sonra ev ve garajın tam ortasında durdu. Zeytin dallarını aralayıp tozu üfledi. Bir branda bezi görüldü. Sara, "Yardım et!" diyerek brandaya yapıştı. Bezi çektik. Altından bir kapak çıktı. Gün boyunca bu kapağın üzerinden en az 10 kez geçmiş olmalıydım. Sara kapağı kaldırınca gerçek bir cephanelikle karşılaştım. Hücum tüfekleri, tabancalar, cephane sandıkları. "Gabor ailesinin güvenliği," dedi Sara. "Her zaman silahımız olmuştu ama İdo başka silahlar da getirdi. Susturucu takılmış hücum tüfekleri." Diz çöktü. Tozlu bir torba çıkardı. Torbayı açtım. Tozunu silkeledi. İçine silah ve cephane doldurdu. "Gidelim," dedi. Arabama binip balık havuzlarını geçtik. Yarım saat kadar sonra siyah kayalarla ve kuraklıktan cılızlaşmış çalılarla kaplı bir çöle vardık. Binlerce pislik ve dışkı bacaklarımıza yapışıyor, mide bulandırıcı kokular burun deliklerimize doluyordu. Kibbutz çöplüğünün ortasındaydık. Bir tıkırtı duyup başımı çevirdim. Sara diz çökmüş, önüne yaydığı silahları kontrol ediyordu. Gülümseyip anlattı. "Bu hücum tüfekleri İsrail yapımıdır. Uzi makineli tüfek ve Galil makineli tüfek. Klasik silahlar. Dünyada bunlardan iyisi yok. Kalaşnikov ve M16 yanlarında solda sıfır kalır." Parantez içinde Sara bir kutu açıp elini sivri ve uzun mermilerin üzerine koydu. "Bu tüfekler de geleneksel uzun namlulu av tüfekleri gibi 22'lik kurşun atar. Tek farkı bu mermilerin daha fazla barut taşıması ve çelik kaplı olmasıdır." Parantez içinde Sara Galil'e muz biçimi bir şarjör taktı. Silahı yandan gösterdi. "Burada iki şekil var, normal ve otomatik. Otomatikteyken birkaç saniyede 50 kurşununu bile ateşleyebilirsin." Parantez içinde Sara boşluğu bir seferde tarıyormuş gibi yaptı, sonra silahı yere bıraktı. "Gelelim tabancalara. Burada gördüğün şu iki canavar dünyadaki en büyük otomatik tabancalardır. 357 Magnum ve 44 Magnum. Parantez içinde Sara gümüş renkli tabancayı aldı. Fil dişi kabzasına bir şarjör taktı. Tabanca neredeyse dirseğine kadar geliyordu. 44'lük 16 Magnum atar. Dünyanın en güçlü tabancasıdır. Bununla saatte 100 kilometre hızla giden bir otomobili durdurabilirsin." Parantez içinde Sara kolunu kaldırdı. Hiçbir güçlük çekmeden hayali bir noktaya nişan aldı. Beden gücü beni şaşırtıyordu. "Bunun sorunu her an tutukluk yapması. Buradaki tabancalar çok daha kullanışlıdır. Amerikan polislerinin çoğu 9 milimetrelik Beretta kullanır." Parantez içinde Sara gerçekten de elinin biçimini almış gibi duran kusursuz boyutlu silah tabancasının şarjörünü çıkardı. "Bu İtalyan silahı Amerika'da ünlü 38'lik Smith Wesson'un papucunu dama attı. Bu da yeterli sanırım. Kesin, hafif, hızlı, 38'lik 6 kurşun atardı. Beretta 16 atıyor." Parantez içinde parmaklarıyla kabzasını kavradı. "Gerçek bir silah arkadaşı. Ama en iyileri burada. Glock 17 ile Glock 21. Avusturya malı. Beretta'ları bile sollayacak. Geleceğin silahları." Parantez içinde Beretta'ya benzeyen ama tam olarak bitirilmemiş, baştan savma yapılmış bir tabanca aldı. %70 polimerden yapılmış. Bir hafiflik şaheseri. Parantez içinde silahı elime tutuşturdu. Bir avuç tüyden daha ağır değildi. Gece ateş etmek için fosforlu bir dürbün, kesinlikle tutukluk yapmayan tetik mekanizması, 16'lık şarjör. Estetik meraklıları bunu çok güzel olmadığı için eleştiriyorlar. Bana kalırsa bu oyuncak şimdiye kadar yapılanların en güzeli. Glock 17, 9 milimlik parabellum, 21'lik olanı da 45 milimlik atar. 21'lik öteki kadar keskin değil ama bu mermilerle neresinden vursan vur düşmanını durdurursun. Sara bir avuç mermi uzattı. Ağır, küt, tehdit dolu. "Bu iki Glock benim," dedi. "Sana 21'liği veriyorum. Dikkatli ol. Tetik benim parmağıma göre ayarlandı. Senin için fazla yumuşak olabilir." Gözlerimi inanmıyormuş gibi tabancaya diktim. Sonra İsrailli kadına baktım. "Bütün bunları nereden biliyorsun Sara?" Yeniden gülümsedi. "Savaştayız Louis. Bunu hiç unutma. Saldırı halinde balık havuzlarında çalışan herkesin gizli buluşma noktasına ulaşmak için 20 dakikası vardır. Her kibbutz çalışanı potansiyel bir savaşçıdır. Her an savaşmak üzere eğitilir, idman yapar, çalışırız. Daha bu yılın başında Scud füzeleri başımızın üzerinden ıslık çalarak geçiyorlardı." Parantez içinde Sara 9 milimetreliği aldı, kulağına dayayıp namluya bir fişek sürdü. "Bana böyle şaşkın gözlerle bakma. Şu dakikada herhalde bütün İsrail'dekilerden fazla tehlike içinde olan sensin." Dişlerimi sıktım, Glock'u aldım ve sordum. "Bana Bulgaristan'da saldıranlar gelişmiş silahlara sahipti. Hücum tüfeği, lazerli nişan düzeni, ışık güçlendiriciler. Ne diyorsun?" "Hiç. Sözünü ettiğin malzeme gelişmiş falan değil. Sanayi ülkeleri silahlarının her biri böylesi malzemeye sahip." "Katillerin sivil dolaşan askerler olduğunu mu söylüyorsun?" "Asker ya da paralı asker." Sara tozların içinde uzaklaştı. Hedefler dikti. Ağaç dallarına tutturulmuş plastik parçaları, kökler üzerine konmuş paslı variller. Rüzgarın altında iki büklüm döndü. Nişancılığın temellerini anlattı. "Ayaklar sağlam, kol gergin. İşaret parmağı silahın namlusu üzerinde dümdüz. Gözlerini arpacığın yarığına ayarla. Her atışta geri tepmeyi bileğinin önden arkaya hareketiyle yumuşatırsın. Dikkat et, doğal olarak yapmak isteyeceğin gibi. Aşağıdan yukarı değil. Yoksa namlunun arka ucu bileğine dokunur. Uzun vadede silahına tutukluk yaptırırsın. Anlaşıldı mı küçük koy?" Başımı salladım. Sara'nın hareketlerini taklit ederek yerimi aldım. "Tamam Sara, hazırım." Silahını iki eliyle kavrayıp uzattı. Horozu kaldırdı. Birkaç saniye bekleyip haykırdı. "Haydi!" Gürültü başladı. Sara eşsiz bir atıcıydı. Ben de hedeflerimi vuruyordum. Kordit kokusuyla yüklü sessizlik çöktü. 32 mermi akşam havasına karışmıştı. "Doldur!" diye bağırdı Sara. Boş şarjörler birbiri ardından fırladı. Yeniden başladık. Yeni bir dalga. "Doldur!" diye yineledi Sara. Her şey hızlandı. Şarjör yayından fırlayan kovanlar, sürülen mekanizmanın tıkırtısı, arpacığın yarığına yerleşen gez. 1, 2, 3, 4 şarjörü böyle boşalttık. Kovanlar yüzümüze çarpıyordu. Başka bir şey duyamıyordum artık. Elimdeki Glock'tan duman tutuyordu. Namlunun ateş gibi yandığını anladım. Ne de olsa duyarsız ellerim sıcaktan korkmadan istediğim gibi ateşe devam etmeme izin veriyordu. "Doldur!" diye bağırıyordu Sara. Her duygu boğuk bir boşalma olmuştu. Elde geri tepen, sıçrayan, titreyen silah. Kükremeyi andıran, hem kısa hem tok, hem de sağır edici bir patlama. Kokusu genzi yakan, mavimsi, yoğun ateş. Silahlarımızın onlarca metre ötede yarattığı gerçeküstü, ürkütücü tahribat. "Doldur!" Sara'nın tüm vücudu titriyordu. Fişekleri ellerinden kayıyordu. Ufku saldırıya uğramış bir atış alanıydı sadece. Birden bu genç kadına karşı korkunç bir sevgi duydum. Silahımı indirdim, ona doğru yürüdüm. Gözüme her zamankinden daha yalnız, şiddetten sarhoş, boş kovanların ve dumanın ortasında her zamankinden daha şaşkın göründü. Birden başımızın üzerinden üç leylek geçti. Günün sonunda açık ve güzel. Gördüm üçünü de. Sara'nın pırıltılı bakışlarıyla ve hareketli perçemleriyle döndüğünü fark ettim ve anladım. Hemen bir şarjör taktı, namluya bir fişek sürdü. Glock'u göğe kaldırdı. Üç patlama duyuldu. Ardından tam bir sessizlik. Ağır çekim bir film seyreder gibi parçalanmış kuşların havada süzülüşlerini, sonra da uzakta sessiz ve iç karartıcı pof sesleriyle yere çakılışlarını izledim. Bir şey söyleyemeden Sara'ya baktım. O da bana. Sonra başını geriye atarak bir kahkaha patlattı. Çok güçlü, çok ciddi, çok ürkütücü bir kahkaha. Halkalar! Ölü kuşlara doğru koştum. 100 metre ötede leşlerini gördüm. Toprak kanlarını çoktan emmişti. Ayaklarına baktım. Halka malka yoktu. Hala aynı atsız kuşlardı. Ağır adımlarla geri döndüğümde Sara çömelmiş, çölün kumunda acılı bir kaya gibi ağlayıp inliyordu. O akşam yine seviştik. Ellerimiz barut kokuyor, içimizde de doyuma ulaşmak için göz yaşartıcı bir tutku dolaşıyordu. İşte o zaman gecenin derinliklerinden bir zevk dalgası yükseldi. Bizi birden patlak veren bir olay gibi duygularımızı bastıran bir gürültüyle kaldırdı.